Bez Bebek. Hakan Nazım Kızıklı. Gül dudaklım, al yanaklım, bahtı karalım, güzel evlatlarım diye sessizce mırıldanan ve sallanarak çardakta oturan Dilber nine. Her zaman orada oturur, diğer yaşlılar yurdu sakinlerinden uzak dururdu. Bu huzur evine fırsat buldukça gelmeye çalışırdım. Annemden kalan bir alışkanlık olmuştu. Çocukluğumda annemle geldiğim bu yerde onlarca ninem ve dedem olmuştu. Seneler içinde bazılarını kaybetmiştim. Onların acılarını da yeni gelen nine ve dedelerle kapatmıştım. Zamanla ben büyüdükçe onlar da yaşlanmış fakat her hafta sonu beni beklemişlerdi. Ben de her hafta sonu onların yanına gitmek için elimden geleni yapmıştım. Bu senelerce böyle devam etti. Onlarla büyürken de onlarca hatırayı biriktirmiştim. Her hatıramda farklı şehirlere, farklı yaşamlara, farklı hayatlara dokunmuştum. Kiminde oturup ağlamış, kiminde yüzümde hafif bir gülümseme olmuştu. Ama en çok Dilber nineden etkilenmiştim. Onun duygusallığı, yaşadığı gereksiz cahillik ve çaresizlikler beni çok etkilemişti. Ah be Dilber nine ah! Neler yaşamıştı neler! İlk tanışmamız bundan 8 sene öncesine dayanıyor. Bir hafta sonu üstü başı yırtık pırtık getirmişlerdi. Elinde küçücük bir bez bebek vardı. Onu görünce içim acımıştı. Diğer huzurevi sakinleriyle çardakta oturup sohbet ederken Dilber nineden gözümü alamamıştım. Zavallıcık o bez bebeğe öyle bir sarılmıştı ki sanki öz evladı kucağındaydı. Huzurevi çalışanları sakin ve yumuşak hareketlerle onu yukarı çıkarmışlardı. Elinde bebeği, yosun yeşili gözleri yerde, yarı kınalı yarı beyaz saçları darmadağın, hiç ses çıkarmadan denilenleri yerine getiriyordu. Dayanamayıp getiren görevlilerin yanına gitmiştim. "Hayırdır Ahmet abi? Bu hanım nine kim?" diye sormuştum. Ahmet abi alnındaki teri elinin tersiyle sildikten sonra silkinip "Sorma Hakan" demiş ve anlatmaya başlamıştı. Bir çöp döküm alanında bulunmuş gariban. Orada çalışanlar polisleri aramış. Bunun üzerine polisler gidip almış. Kimsesiz olduğu anlaşılınca bize yönlendirdiler ve işte buradayız deyip susmuştu. Yine üzgün, yine yıkkın biri ortaya çıkmıştı. İçim ona ısınmıştı. Acımak mı, üzülmek mi, empati kurmaya çalışmak mı, bir türlü adını koyamadığım bir duygu içine düşmüştüm. İşte tam bu konuşmaların üzerinden dolu dolu 8 sene geçmişti. Ah adı güzel, kendi güzel Dilber nine. Neler çekmişti neler. Pişmanlıkla dolu bir ömür sürmüş, ömrünün geri kalan yıllarını da burada sürdürmüştü. Bu hafta sonu sadece onu ziyaret etmek için gidecektim. Çünkü bana söz vermişti. Bütün hayat hikayesini anlatacaktı. Özenle hazırlandım, güzel bir papatya demeti aldım, doğruca yurdun yolunu tuttum. Dilber nine her zamanki yerinde oturuyordu. Diğer huzurevi sakinleriyle selamlaşıp biraz konuştuktan sonra onun yanına gittim. Her zamanki yerinde asmalı çardağın altındaki ahşap sandalyede oturuyordu. Üzerinde çiçekli basmadan bir elbise vardı. Ayaklarında kısa beyaz çoraplar ve beyaz hastane terliklerinden vardı. Saçları artık kısa ve bembeyazdı. İlk geldiğinde gördüğüm kınalı kısımları kesilmişti. Bir daha da saçına kına yaktırmamıştı. Pamuk saçlarının üzerinde bembeyaz bir tülbent örtülüydü. Buruş buruş elleriyle bez bebeğini sıkı sıkı tutuyordu yine. Ağzında aynı tekerleme mırıl mırıl mırıldanırken buğulu yosun yeşili gözleri hüzünle elindeki bebeğe bakıyordu. Elimdeki papatyaları arkamda saklayıp yavaşça yanına yaklaştım ve bir anda karşısına çıkardım. Şaşkınlıkla papatyalara baktı. Gözlerinde anlık da olsa bir sevinç kırıntısı oluştu. Sonra bana baktı. Hafifçe gülümsedi ve eliyle otur diye işaret etti. Çiçekleri kucağına bırakıp yanına oturdum. Merakla ona bakıyordum. Ne anlatacaktı, nasıl anlatacaktı? Ağzından çıkacak herhangi bir cümleyi kaçırmamak için bütün dikkatimi topladım. Dilber Nine bir müddet kucağındaki papatyalara bakarak sustu. Sonra derin derin birkaç nefes alıp konuşmaya başladı. Hüzünlü sesiyle, "Hoş geldin Hakan oğlum. Çiçekler için çok teşekkür ederim. O kadar çok zaman oldu ki papatya görmeyeni. Özlemişim," deyip suskunlaştı. Bir tanesini elinde çevirirken, "Dilber ne demek, binir misin?" diye sordu. "Bilmiyorum," dercesine kafamı salladım. Elimdeki bez bebeğe bakarak tekrar konuşmaya başladı. "Ben ailemin en küçük kızıyım. Babam ben doğunca çok üzülmüş. Üç abim olmasına rağmen benim de erkek olmamı istemiş. Fakat kucağına alıp yosun yeşili gözlerimi görünce gönlü alıp götüren, güzel anlamına gelen bu isim, yani Dilber ismi dudaklarından dökülüvermiş. O kadar güzel bir bebekmişim ki, 7 yaşına kadar beni bir kez bile nazar olur diye sokağa salmamışlar. Babam her istediğimi alıp eve getirirdi. Abilerim beni çok severdi. Ama üçünün de yaşı büyüktü. Zaten ben 12 yaşına gelmeden üçü de evlenip gitmişti. Evde tek çocuk gibi büyümüştüm. 12 yaşındayken babamı bir gece kaybettik. Annem günlerce ağladı. Gelip giden hiç bitmedi. Sonrasında da annem üzüntüye dayanamayıp yatağa düştü. 6 ay bile sürmeden onu da kaybettim. Bir sene içinde hem anasız hem babasız kalmıştım," deyip sustu. Onu dinlerken içim acıdı. "Ah küçük Dilber," diye içimden geçirdim. Bu sırada Dilber Nine tekrar konuşmaya başladı. "Sonra sırasıyla abimlerde kalmaya başladım. Ama hiçbir yengem beni istemedi. Hep bir şey bulup beni abilerime şikayet ediyorlardı." O anda gözlerinden 2 damla yaş süzülüp pazen elbisesine düştü. Elleriyle bez bebeği sevip, "Ne yapsam kendimi yengelerime sevdiremedim. Üçünün de ortak kararı benim bir an önce evlenmemdi. Kim olduğu, nasıl olduğu, kaç yaşında olduğu, hatta ikinci eşi olup olmadığım bile onlar için önemli değildi. Üç abim de eşlerinin konuşmalarından sıkılmış ve bana 12 yaşındaki kız kardeşlerine koca arama sevdasına düşmüşlerdi. Yaşımın küçük olmasından dolayı köyden kimse benimle evlenmek istememişti. Sonunda kasabada bir adam, hafif zihinsel engelli oğlu için görücü gelmişti. Haşim Ağa güzel de bir başlık parası teklif etmişti. Yengemler bu fikre çok sevinmişlerdi. Parayı da aralarında 3'e bölmeye karar vermişlerdi. Bir hafta içinde Haşim Ağa'nın oğlu dermanla düğünüm olmuştu." Sözünü kesip, "Nasıl olur? Peki nikah?" dedim. Acı acı gülümseyerek bana baktı. "Ne nikahı oğul? O zamanlar imam nikahı yeterliydi. Çocuk denmez, hemen para karşılığı kızlar evlendirilirdi," deyip eliyle gözlerini sildi. Bu sırada benden bir bardak su istedi. Hemen gidip su getirdim. Koca bir yudum aldıktan sonra konuşmaya devam etti. "Düğünden sonra
Bir daha abimleri de yengemleri de görmedim. Şu anda öldüler mi, kaldılar mı bilmiyorum. Her neyse, zaten ilgilenmiyorum da. Üzerinden 60 sene geçmiş, deyip kucağındaki papatyaları masaya bıraktı. Sessizce ona bakıyordum. Daha bir iştahla konuşmaya başladı. 12 yaşında evladım. Tam 12 yaşında evlendim. Bir sene önce anamla babam yaşarken, bir sene sonra hem yetim hem öksüz hem de kocaman bir kadın oldum. Sonrasında acı günler başladı. Kocam Derman biraz gelgi takıldı. Analığım ve babalığım sağ olsun beni 17 yaşına kadar koruyup kolladılar. Sanki evin kızıydım. Odalarımız ayrıydı. Ne zaman benim büyüdüğüme karar verdiler, o zaman kocamın karısı oldum. Olmaz olaydım. Her 7 senede bir çocuk doğurdum. Her 7 senede. Öylece dalıp gitti. Yine dudaklarında aynı mırıltı vardı. Gül dudaklım, al yanaklım, bahtı karalım, güzel evlatlarım. Bir müddet sessizce oturduk. Serinlikte sallanan asmanın hışırtısını dinledik. Sonra bir yudum su aldı. Yavaşça başörtüsünü düzeltip konuşmaya devam etti. İlk bebeğimi 18 yaşında kucağıma aldım. Yıl 1967 idi. Kuzum o kadar güzeldi ki. Bir oğlandı. El bebek, gül bebek büyütüyorduk. Ama 7 yaşına girdiğinde yürümede zorluk çekmeye başladı. Ardından konuşması bozuldu. O da yetmezmiş gibi dediklerimizi hemen unutuyordu. Bir anda vücudu gevşiyor, başı öne düşüyordu. Silkinme şeklinde küçük nöbetler geçirmeye başlamıştı. Götürmediğimiz hoca kalmamıştı. Hepsi yok nazar değmiş, yok büyü yapılmış deyip türlü türlü şeyler yapıp eve göndermişlerdi. Bir türlü iyileşememişti. O sırada ikinci çocuğuma gebe kalmıştım. Bir kızım olmuştu. Kızım 2 yaşına girdiği sene oğlumu toprağa verdim. Evdeki sıkıntı, acı içinde kızımı büyütmeye başladım. Kızım 5 yaşındayken 3. defa gebe kaldım. Bu sırada kızım büyüdükçe içimde bir korku oluştu. Analığıma, babalığıma, çocuğumu doktora götürmek için yalvardım. Ne doktoru dediler. Bir şey olmaz, korkma. Hocalara okuttuk dediler. Ses edemedim. Ve 7 yaşına giren kızım da oğlum gibi hastalandı. Elimde yine bir bez bebek ve bir hasta çocuk vardı. Sanki birisi bize beddua etmişti. Ne kadar hocalara götürsek de kızım da 9'unu dolduramadan aynı şekilde öldü. Elimde 4 yaşında kızımla kala kaldım. Analığım bütün şehirlerde babalığımla dolaşıp hoca arıyordu. Beni kimse dinlemiyordu. Küçüksün, cahilsin deyip susturuyorlardı. O sene yakın ildeki hastaneye gitmek için çok yalvardım ama dinletemedim. 3. evladımı da kaybetmek istemiyordum. Kızım 7 yaşına girmişti. İyiydi. Bu sırada analığım yine gebe kalmam için bana ve kocama baskı yapıyordu. Oğlan diye başımın etini yiyorlardı. Yine gebe kalmıştım. Bu sırada kızımda da değişimler başlamıştı. Abisi ve ablası gibi davranıyordu. Hemen ebe kadını çağırdım. Ebe kadın kızımı görünce çok üzüldü. "Ne olur, bu kızı hastaneye götürün," dedi. Ama analığımı ikna edemedim. 4. bebeğimi kucağıma aldığım gece 3. evladımı kaybettim. Deli gibi olmuştum. Ağlamaktan sütüm kesilmişti. 3 kuzumu toprağa vermiştim. Mezarlıkta yan yana dizilmişlerdi. Her gün elimde yeni doğan oğlumla mezarlığa gidiyordum. Bu sırada kayınbabam hastalandı ve öldü. Analığım hemen oğluna ikinci bir hanım aramaya başladı. Benim uğursuz olduğuma inanıyordu. Benim de umurumda değildi. Ama bir türlü evlenecek kız bulamıyorlardı. Seneler seneleri kovaladı. Oğlum 6 yaşına geldi. Bu sırada ben yine gebe kaldım. Analığım bu 6 sene boyunca bıkmadan, usanmadan ikinci hanımı aradı durdu. Ben oğlum 7 yaşına bastığında bir oğlan daha doğurdum. İkisi de iyiydi. Oğlumu kendi elimle okula götürüp getiriyordum. Onunla yatıp, onunla kalkıyordum. Gözünün içine bakıyordum. Bir sürü hocaya gittim. Onlarca muska yazdırdım. Her yerine muska taktım. Ama kör talih oğlumu 8 yaşında yakaladı. 11 yaşına kadar zor da olsa yaşatmayı başardım. Ama sonuç belliydi. Yağmurlu bir günde onu da toprağa verdim. Yine tek çocukla kalmıştım. O da 5 yaşına gelmişti. Bu defa yalvardım. Doktora götürmek istediğimi söyledim. Hatta bir gün gizlice evden çıkıp minibüsle şehre gitmek için hazırlandım. Ama analığıma yakalanınca öyle bir dayak yedim ki 3 gün yatağımdan kalkamadım. Bu sırada analığım hala kocama yeni bir eş aramaya devam ediyordu. Ama bizi duyanlar asla kızlarını vermek istemiyorlardı. Bu sırada yine gebe kalmıştım. Artık doğurmak istemiyordum. Ebe anaya gidip düşürmek istediğimi söyledim. Ağladım, yalvardım. Ama ebe ana ağlayarak olmaz dedi. Doğurduğum 6. çocuğum bir kız oldu. Bu defa kararlıydım. Çocuklarımı doktora götürecektim. Öleceğimi bilsem de götürecektim. Bir çaresi olmalıydı. Çok uğraştım. Kaçmaya çalıştım. Ama beceremedim. Sonunda olan oldu ve oğlum vefat etti. Deliye döndüm. 5 çocuğum mezarlıkta yan yana yatıyorlardı. Elimde bir kızım kalmıştı. Onun da sonunu bilmiyordum. Ne yapıp ne edip doktora götürecektim. Ebe anaya yalvardım. Bana yardım etmesini istedim. Fakat bütün kasaba analığımdan o kadar çok korkuyordu ki bana yardım edemiyorlardı. içimi çeke çeke kızımı büyütmeye devam ettim. Artık 50'me yaklaşmıştım. Bebeğimin olması mümkün değildi. Her gün dua ediyordum. Analığım insafa gelsin. Kızımı doktora götüreyim diyordum. Bir gün analığım hastalandı. 3 ay yatalak olarak yattı. Sonra da gözleri açık ölüp gitti. Onun öldüğü gün kızım 6,5 yaşındaydı. İstemsiz hareketleri başlamıştı. Cenazenin ertesi günü şehre indim. Artık kızımı kurtaracaktım. Kocam önümde durunca ona sopayla öyle bir vurdum ki korkup eve saklandı. Kızım kucağımda hastaneye vardım. Durumu oradaki doktorlara anlattım. Yaşadıklarımı söyledim. Bir sürü tahlil yapıldı. Hastanede yattık. Ve sonunda kızımın hastalığının subakut siklerozan penansefalit olduğunu söylediler. Öylece doktorun suratına baktım. "Bu ne demek doktor bey? Bana anlayacağım şekilde söylerseniz," dedim. Doktor, "Kızamık virüsünden kaynaklanan bir hastalık," dedi. "Bir çaresi var mı?" diye sordum. "Maalesef," dedi. "Zamanında kızamık aşısı olması gerekiyordu. Zaman geçmiş. Bu hastalığın şu anda bir tedavisi yok," dedi. "Nasıl yani?" dedim. "İlk aşısını 1 yaşında, ikinci aşısını da 6 yaşında olması gerekiyordu. Sizin kızınız aşılarını olmamış ve bu virüsü taşıyor. Maalesef bir şey yapamayız," dedi. "Nasıl yani?" dedim. "Eğer ben 1 yaşında ve 6 yaşında bu aşıyı yaptırsaydım, kızım hastalanmayacak mıydı?" "Evet," dedi doktor. Orada öylece kala kaldım. Hastanenin bahçesinde, kızım kucağımda oturup kaldım. Bütün çocuklarım yaşayabilirdi. Sadece aşı olmaları gerekiyordu. Ve ben şu 60 kilometreyi gelip çocuklarıma aşı yaptıramamıştım. 5 çocuğum, kocamın, analığımın, babalığımın inadıyla ölüp gitmişti. Elimden kaymışlardı. Şimdi kızım da ölecekti. Ne zaman olacaktı? Bilmiyordum ama olacaktı. Orada saatlerce oturdum. En nihayet son minibüsle kasabaya döndüm. İlk önce evlatlarımın mezarlarına uğradım. Hepsinden tek tek özür diledim. Topraklarını öpüp kokladım. Elimde kızım yavaş yavaş evime döndüm. Artık nedenleri biliyordum. Boşuna yaşanmış ve boşuna kaybedilmiş canlarla dolu evime girdim. Ağlaya ağlaya kendimi oradan oraya vurdum. Kocam korkudan kendini odasına kilitlemişti. Kızımsa dışarıda, bahçede oynuyordu. Yaşlı gözlerle onu seyrettim. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Sonunda bir sabah, güzel kızım da öldü. Onu da kardeşlerinin yanına gömdüm. Eve döndüğümde kocamı kendini asmış buldum. Sonrasını hatırlamıyorum. Yıllarca akıl hastanesinde yattım. Bir gün bana iyileştin deyip taburcu ettiler. Cebime de 3 kuruş para koydular. Elimde küçük bir valiz, diğer elimde çocuklarımın bez bebeğiyle koca İstanbul'da kendimi buldum. Burayı bilmiyordum. Nereden geldiğimi bilmiyordum. Bir parka gidip oturdum. O sırada bir adam gelip elimden valizimi alıp gitti. Yapma dur diyemedim. Sonra
dedi ve sustu. Gözlerinden sicim gibi yaş akıyordu. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Öylece bakıp kaldım. Eliyle git diye işaret etti. Daha şiddetli ağlamaya başladı. Hasta bakıcı ağladığını görünce hemen yanımıza geldi. Ne oldu dercesine baktı. Sonra Dilber teyzenin koluna girip onu götürdü. Esen rüzgarla masada duran papatyalar etrafa savruldu. Arkasından öylece baka kaldım. Çıkış saatine kadar orada öylece oturdum. Güvenlik görevlisi gelip gitseniz iyi olur deyince yavaş adımlarla oradan ayrıldım. Ertesi hafta elimde güzel bir oyuncak bebekle tekrar Dilber nineyi görmeye gittim. Dilber nine her zamanki yerinde yoktu. Yukarı kata danışmaya çıkıp nerede olduğunu sordum. Bana beklememi söylediler. Kenara geçip beklerken huzurevi müdürünün geldiğini gördüm. Yanıma yaklaşıp, "Hakan hoş geldin, nasılsın?" dedi. Küçük bir selamlaşmanın ardından elindeki bez bebeği bana uzattı ve ekledi. "Başımız sağ olsun. Geçen hafta sen gittikten sonra Dilber nineyi kaybettik. Ölmeden önce hasta bakıcıya bu bebeği sana vermemizi söylemiş," dedi. Elimdeki hediye kutusu yere düştü. Öyle boş gözlerle bebeğe baktım. İçim acıdı. Yutkundum, konuşamadım. Sadece baktım. Bez bebeği alıp bir şey diyemeden oradan ayrıldım. Dudaklarımda Dilber ninenin sözleri. Gül dudaklım, al yanaklım, bahtı karalım, güzel evlatlarım. Elimde yılların bütün yükünü taşıyan bez bebekle öylece yürüdüm.